Halkların Demokratik Partisi'nden meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Anayasa Komisyonu üyesi Bedia Özgökçe Ertan telefon attığımızda. Bedia Hanım merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Bedia Hanım, hemen sıcak bir gelişmeyle başlamak istiyorum aslında partinizle ilgili. İdris Balüken serbest bırakıldı ve İdris Balüken'in serbest bırakılma kararı tutuklu diğer HDP'li milletvekilleri için emsal teşkil edilebilir deniliyor. Siz aynı zamanda bir hukukçusunuz. Sizin görüşünüz nedir? Olabilir mi böyle bir şey?
Evet, milletvekili arkadaşlarımızın tutuklanması başından beri hukuksuzdu ve bir siyasi karardı. Bunu hep söyledik. Hukuki hiçbir tarafı yok. Yani hukukla savunulabilecek hiçbir tarafı yok. Özellikle yasamanın üyesi olan parlamenterlerin tutuklanması yasama faaliyetine engel bir durumdur. Ve tek tek kişi olarak değil, aslında oy verip temsiliyet sağlayan bütün halkı tutuklamakla aynı anlama gelir. Onların iradesine saygısızlıktır bir kere. Zaten bu sebeplerle hem dokunulmazlık müessesesi var hem de kürsü dokunulmazlığı çok katı bir şekilde anayasada tanımlanmıştır. Şimdi tüm bunlar parlamenter rejimin olmazsa olmaz koşullarıdır. Çok haksız bir şekilde yasama dokunulmazlıkları Mayıs ayında kaldırıldı. Bunda üç partinin ortaklaşması söz konusu. Ondan sonra da adım adım tutuklama süreçleri geldi. Bunların hepsi zaten planlı bir durumun parçasıydı. Yani hükümetin kararı ve onun işbirlikçilerinin kararı tek amaç HDP'lileri siyaset dışına itmekti. Adım adım da bunu uyguladılar. Yoksa bizim bütün milletvekili arkadaşlarımızın soruşturulan dosyaları tamamen kürsüde ve söyledikleri sözlerden ibaret. Yani siyasetçilerin konuşması asla yasaklanamaz. Bütün açılan soruşturmalara tek tek bile baktığınızda hepsinin kürsü dokunulmazlığı yani sorumsuzluk kapsamındaki dokunulmazlık kapsamında olduğunu zaten herkes hemfikir. Ayrıca bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin de kararı var. Zaten dünkü dosyada sevindirici ya da hukukun uygulandığına dair biraz umut veren mesele İdris Balüken'in kararına, gerekçeli kararına eklenen Anayasa Mahkemesi'nin Balbay kararı ile ilgili gerekçesi oldu bizler açısından. Fakat bildiğiniz gibi hemen akabinde birkaç gün önce daha serbest bırakılan, adli kontrolle serbest bırakılan Sayın Ayhan Bilgen ve Sayın Meral Danış Beştaş hakkında yakalama ve tutuklama kararı verildi.
Evet, onlar da tutuklandılar. Ama İdris Balüken'in az önce sizin söylediğiniz mahkemenin açıkladığı gerekçeli karar, serbest bırakılmasına neden olarak gösterilen gerekçeli karardaki ifadeler bütün HDP'li milletvekillerinin serbest bırakılması için emsal teşkil edebilir mi Bediye Hanım?
Evet, başından beri zaten hiçbir şekilde tutuklanamazlardı. Ha tutuklandı diyelim ki bırakılmaları için en temel gerekçe zaten bu. Kararı da çok açık belirtiliyor zaten. Balbay kararı da bunu anlatıyor. Diğerleri için de emsal teşkil etmek zorunda. Çünkü hepsinin durumu aynı. Hepsi örneğin bir konuşma yapmış Selahattin Demirtaş ya da Figen Yüksekdağ ya da diğer arkadaşlarımız. Hepsi bütün parti programlarında öngörülen her ne varsa benzer şeyleri ifade etmişler. Bunların hepsi aynı kapsamda sözleriyle ilgili. Yani başka bir suç isnadı olmasına rağmen delil yok. Sadece karalama ve taraflı bir tutum var. Yani yargı ne yazık ki bağımsız ve tarafsız davranmıyor.
Ama İdris Balüken'in serbest bırakılmasıyla az önce siz de dediniz İdris Balüken'in serbest bırakılmasıyla aslında hukuka uygun diyorsunuz siz de. Hukuksal bir karar var diyorsunuz. Dolayısıyla
Evet.
bundan sonrası için hem eş genel başkanlarınız hem de diğer milletvekilleriniz için tutuklu diğer milletvekilleriniz için umutlusunuz yani parti olarak öyle mi?
Evet yani hukuku uygularlarsa umutluyuz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki bütün soruşturmalar hakkımızda açılan 59 milletvekili hakkında açılan 500'den fazla davanın her biri bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılandığı zaman kesinlikle beraatle sonuçlanacak dosyalardır. Yani hiçbirisi şu an suç unsuru barındıran ya da suçlamaya yetecek herhangi bir delil barındırmıyor. Çünkü hepsi dediğim gibi ifadeye dayanan, kürsü dokunulmazlığı kapsamında kalan durulmaz yani ifade özgürlüğü kapsamında bir siyasetçinin yaptığı gibi bizlerin de yaptığı konuşmalar sebebiyle. Yani eğer hukuk uygulanırsa gerçek anlamda tarafsız ve bağımsız mahkemelerde bütün dosyalarımız beraatle sonuçlanacak ve dosyalar düşecek diye düşünüyorum. Bir hukukçu olarak değerlendirmem de budur.
Bediye Hanım, referandum süreci var. Tam da referandum süreci öncesi bu tutukluluklar sona erebilir mi? Ne düşünüyorsunuz?
Umarım sonuçlandırılır. Çünkü şu an Türkiye'de iktidarın karşısındaki yegane muhalefet gücü Halkların Demokratik Partisi'dir. Dokunulmazlıklar sürecinde de, sonraki süreçlerde de, Yeni Kapı adı altındaki Yeni Kapı Ruhu duruşmasında da gördük ki, işte saraya giden ve HDP'yi dışlayan bütün tavırlarda gördük ki diğer üç parti söz konusu Halkların Demokratik Partisi olunca çok kısa bir sürede birleşiyorlar ve bizi muhalif olarak görüyorlar, dışlamaya çalışıyorlar. Türkiye'deki kaos ortamı bizzat bu hükümet eliyle derinleştiriliyor ne yazık ki. Böylesi bir koşulda zaten anayasa gündemi bile konuşulamaz. Yeni bir anayasa yapma ya da anayasa değişikliği yapma gündemi bile olamaz ki, oluşamıyor da. İnsanlar tartışamıyor bile. İnsanlar hayır dediği zaman tutuklanıyor. Geçenlerde, yakın zamanda İstanbul'da örneğin CHP'li birkaç genç hayır ilanları astığı için ateşli silahla karşılaştılar. Böyle saldırılar başladı. Yani televizyonlar kapalı, basın kapalı, çoğu zaten yok edilmiş, kapatılmış vaziyetteyken kimsenin tartışamadığı bir ortamda getirdikleri değişikliği Türkiye toplumuna dayatıyorlar. Yani şu an asla anayasa yapmaya koşulu yok Türkiye'de.
Son birkaç gündür Türk medyasında takip ettiğimiz kadarıyla buradan işte anket sonuçlarının aslında hayırı yüksek gösterdiği ya da meclisten Cumhurbaşkanı onayına yollanmadığı tarzında haberler var. Bununla ilgili spekülatif haberler yapılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
Şimdi anayasa değişikliği mecliste kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı'nın bir Afrika ziyareti olmuştu ve yurda döndü. Henüz meclisten gönderilmediğini biz de biliyoruz. Ama gönderileceğini düşünüyorum. Her ne olursa olsun bu yola çıktılar ve referanduma götürmekte kararlı gibi görünüyorlar. Çünkü her fırsatta milletin hakemliğinden mi korkuyorsunuz, milletin hakemliğine başvuracağız şeklinde kendi propagandalarını yapmaktalar. Bundan döneceklerini düşünmüyorum açıkçası. Ancak referanduma gitmemeleri, elbette ki durup düşünmeleri bütün Türkiye toplumunun çıkarınadır. Yani asıl yapmaları gereken bu zorlu, kaosa, hatta iç savaşa girecek neredeyse koşullara gitmeden bir an önce bu yoldan dönmeleridir. Yani
neden iç savaş tabirini kullandınız Bediye Hanım?
Çünkü şu anki ortam giderek halkların birbirinden koptuğu, derin ayrışmaların olduğu, herkesin artık birbirinden çekindiği, güvenmediği bir ortama doğru. Yani halklar arasında çok ciddi bir düşmanlık ve ayrımcılık yapma noktasında. Yani gerçekten bu korkutucu boyutlara yani varırsa, bu gidişle öyle olacağını düşünüyoruz. Yani bu anlamda ciddi anlamda çekincelerimiz var. Bütün toplumun üzerinde gerilim var. Yani düşünün, sosyal medya paylaşımı sebebiyle çok kısa bir sürede tutuklanabiliyorsunuz. Hiçbir delil yokken. Sadece sosyal medya paylaşımı yaptığınız için hemen terörist damgası yaftalaması yiyebiliyorsunuz. Yani böylesi bir koşulda yaşıyoruz. Herkesin kişi güvenliğinin, kişi özgürlüğünün kalmadığı bir ortamda yaşıyoruz. Yani gece sokağa çıktığınızda evinize dönmenizin meçhul olduğu koşullarda yaşıyoruz. Böylesi bir ortamda gerçekten kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı tamamen yerle bir edilmiş durumda. Bu koşullar eğer daha çok derinleşirse, insanlar daha çok kutuplaştırılırsa, bütün dünyada iç savaşlar böylesi sebeplerle, böylesi ortamlarda aslında daha kötüye giderler.
Şimdi Bediye Hanım, daha önce biliyorsunuz eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla Diyarbakır'da olaylar yaşanmıştı. Sokağa çıkma daveti nedeniyle Demirtaş'ın ve onlarca insan hayatını kaybetmişti olayda. Dolayısıyla iç savaş çıkma olasılığından bahsederken siz parti olarak bunun çıkmaması için neler yapmayı düşünüyorsunuz ya da neler yapacaksınız?
Şimdi şöyle, biz elbette böylesi bir ortamın olmasını asla istemiyoruz ve elimizden geldiğince sağduyulu davranıp herhangi bir tahrik durumuna kapılmadan elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz. Ancak çok fazla yükleniyor, yani devletin bütün unsurları, şu an cezaevlerinde inanılmaz hak ihlalleri var. Biz yine de hukuk çerçevesinde ihlalleri tespit edip teşhir etmeye devam ediyoruz ve bunu hem ulusal mekanizmalarla hem de uluslararası mekanizmalarla gidebileceğimiz her yere taşıyoruz. Yani tek isteğimiz bu yoldan dönülmesi. Örneğin yani cezaevleri, cezaevlerindeki bütün hayatlar devlete emanet canlardır. Cezaevlerinde neden işkence var? Yani neden ağır tecrit koşulları uygulanıyor? Neden hasta tutsaklar, hasta tutuklular serbest bırakılmıyor? Örneğin neden Ahmet Türk hala yani cezaevi koşullarında tutuluyor? Bunun gibi binlerce örnek var. Yani bu durursa, en azından bunun durması halinde bile insanların bir nefes alabileceğini düşünüyoruz. Ve çağrımız hep hukuki alanda mücadele etmekle ilgili. Partimiz de bunu yapıyor. Gerek mecliste, yani kürsüyü kullanabildiğimiz, mikrofonu kullanabildiğimiz her yerde çağrımız da budur. Ayrıca hukuki mekanizmaları da sonuna kadar parti olarak kullanıyoruz. Ama şu an devlet mesela Meral Danış'ı tutuklayarak, öncesinde Aysel Tuğluk'u tutuklayarak bizim partimizin hukuk ayağını çökertmeye çalışıyor. Diğer vekillerimize sürekli olarak gözaltı tehditleri vesaire yaparak bunu yapmaya çalışıyor. Biz de devlete sürekli olarak aynı çağrıyı yapıyoruz.
Peki Bediye Hanım, yapılacak referandumda HDP'nin kilit konumda olduğunu bazı haberlerde okuduk. Çünkü evet, sizin hem mecliste anayasa değişikliği paketinin görüşmelerinde takındığınız tavır nedeniyle referandumda alacağınız tavırın önemli olduğu söyleniyor. Yine çekimser mi kalacaksınız, sandığa gitmemeyi mi tercih edeceksiniz, yoksa hayır oyu çerçevesinde mi bir çalışma yürüteceksiniz? Ne yapacaksınız referandum için?
Şimdi biz elbette hayır diyeceğiz. Meclisteki tutumumuz da aslında net bir hayırdı. Oradaki boykot değildi. Çünkü meclis ortamında yapılan oylama evet oylarının sayılmasından ibarettir. 550 milletvekili var. Kullanılmayan oylar sayılmıyor. Sadece evet oyları sayıldığı için bizim hakkımızda partimize yönelik çok ciddi yaftalamalar başlamıştı. Özellikle gizli saklı evet diyeceğimize yönelik. Böylesi karalamalardan kendimizi arındırmak için kesin net bir şekilde hayırı oylamaya katılmayarak, onların işlettiği sürece dahil olmamakla uygun gördük. Yoksa bu boykot değildir. Oradaki meclisteki tavrımız boykot değildir. Bunu açıkladık aslında. Fakat yaygın medya ve yandaş medya ne yazık ki bunu yine çarpıtarak anlattı. Bu bizim halkımız üzerinde sandığa götürüp evet ya da boykot yaptırmaya yönelim çabasıdır. Çünkü boykot yapmak, şu an sandıkta oy kullanmamak, sandığa gitmemek tamamen evet kampanyasına katkı olur. Çünkü seçimlerde sandık kurulduğu zaman hiçbir kimse sandığa gitmemiş fakat 3 kişi gitmişse örneğin, 3 tane evet çıkmışsa orada katılım %100 evet anlamına gelecek. Yani yüzdelik bakımından. Burası pek anlaşılmıyor ve özel olarak, bilinçli olarak da anlatılmıyor. Biz ancak hayırı gerekirse sokak sokak, ev ev, artık nefesimiz tükeninceye kadar, elimizden geldiğince herkese, her yere anlatmak için çaba harcayacağız, harcıyoruz.
Siz HDP'nin adına Anayasa Komisyonu'nda üyeydiniz. Bütün çalışmaları biliyorsunuz. Dolayısıyla anayasa değişikliği paketinin içeriği hakkında bilgi sahibisiniz. Evet. Tam olarak hem neden hayır diyeceğinizi paketi bildiğiniz için ve neleri yanlış bulduğunuzu bu pakette bize anlatır mısınız lütfen?
Şimdi başından beri zaten halkın sürece dahil edilmemesine karşı çıkıyoruz. Bu anayasada kesinlikle Türkiye'yi oluşturan renkler, değerler bulunmamaktadır. Yeni bir anayasa yapmak da böylesi bir çalışmayla olmaz. Sadece iki partinin gizli kapaklı kapılar ardında anlaşarak getirdiği bir rejim değişikliğini içeriyor. Ve bu rejim değişikliği adına başkanlık diyorlar ama asla başkanlık sistemleriyle uzaktan yakından alakası olmayan bir sistem. Bu tek adam diktatoryasına uygun, sadece bir kişinin yetki sahibi ve söz sahibi olduğu bir rejim değişikliği. Parlamenter rejimle alakası yok. Parlamenter rejimi zaten yerle bir ediyor. Ve yasama, yürütme, yargı erklerinin tamamı tek bir kişiye devrediliyor. Ayrıca o kişi bir partinin genel başkanı olabiliyor. Dolayısıyla kampanya yürütüldüğü zaman hem başkanlık, yani cumhurbaşkanı, hem de aynı siyasi partinin kampanyası eş zamanlı yürüyor. Aynı gün seçim oluyor. Ve o kişi, yani tek bir kişi, hem yasamadaki bütün milletvekillerini, bütün il ilçe teşkilatlarını belirleyebiliyor. Yani bir kişi düşünün, bütün her şeyi o seçiyor fakat onu kimse yerinden edemiyor. Onun inisiyatifine terk ediliyor. Bu da diktatörlüğü bile aşan bir durum ve denge denetim mekanizmasının olmadığı bir durum. Yargı üyelerini zaten önceki referandumda HSYK'nın yapısı büyük oranda yürütmeyi terk edilmişti. Şimdi daha fazlası oluyor. Bir kısmını doğrudan Cumhurbaşkanı, bir kısmını dolaylı olarak Cumhurbaşkanı seçmiş olacak. Yargı bağımsızlığı diye bir şey kalmıyor. Yasamanın büyük çoğunluğu yine aynı partiden ve Cumhurbaşkanı'nın partisinden oluşuyor. Ha eğer dengeler farklı değişirse seçimi ya da meclisi feshetme yetkisi var. Bunun gibi tek adam diktatoryasına yol açtığı için ve içinde bütün farklılıkların olmadığı, güvencelerinin olmadığı, azınlıkların ve diğer kimliklerin, Türkiye'yi oluşturan herkesin iyice güvencesiz kaldığı, asla hiçbir yönetimde söz sahibi olamayacağı bir yönetim şeklini benimsediği için kabul etmiyoruz. Başından beri karşı çıkıyoruz. Bu rejimde kimsenin söz sahibi olamadığını görüyoruz. Bu çok ciddi bir tehlike. Sadece yasama, yürütme, yargı da değil. Bütün yüksek bürokratlar, yüksek memurluklar, kamu alanında çalışan herkesin, üst amirinin yine tek bir kişi tarafından seçildiği bir rejim bu. Yani adına açıkça diktatörlük diyebiliriz. Başka tarifi yok.
Ama Bedi Hanım diyor ki AKP'liler de, biz geçtiğimiz haftalarda AKP'li milletvekilleriyle de görüştük. Diyorlar ki zaten 12 Eylül anayasası da hali hazırda, yani kullanılan anayasada, yürürlükte olan anayasada Cumhurbaşkanı'na olağanüstü yetkiler veriyor diyorlar. Dolayısıyla şimdiki anayasadan farkı ne tam bu noktada, onu açıklayabilir misiniz?
Şimdi tabii açıklayayım ondan. 82 Anayasası 80 darbesinin bir ürünü olan, bizim tarafımızdan da kabul edilmeyen bir anayasa. Geçmiş birkaç yılı önce dört partinin uzlaşmayla bir araya gelip 60 maddede uzlaştığı bir metin oluşmuştu. Mesela ondan eser yok. Mevcut anayasada Cumhurbaşkanı'nın bir kısım yetkileri var fakat sorumluluğu yok. Ama bu anayasada, yani bu değişiklikle birlikte, hem sınırsız yetki veriliyor hem de sınırsız sorumsuzluk veriliyor. Yani yargılanması mucize sadece. Yargı yolunu açtık diyorlar. Onu biraz da yine manipüle etmek için açtık diyorlar ama 600 milletvekilinin olacağı bir meclis varsayımında 301 milletvekilinin önerge vermesi, 400 milletvekilinin Yüce Divan'a sevk etmesi söz konusu, 460 milletvekilinin. Böylesi bir çoğunluk sadece iktidar partisinin üyelerinden oluşabilen bir çoğunlukta söz konusu olabilir ki yine aynı partinin genel başkanı sıfatıyla bütün üyelerini seçen Cumhurbaşkanı karşısında hiçbirinin böyle bir yola gitmeyeceğini öngörmek mümkün. Mevcut anayasada şöyledir. Cumhurbaşkanının sembolik yetkileri var aslında. Bahsettikleri gibi değil. Sembolik yetkileri var ve yürütme adına bir bakanla imza atar belgenin altında ve o bakan sorumlu olur. Şimdi öyle bir durum da yok. Yani sorumsuzluk hem bakanlar için hem de Cumhurbaşkanı için sınırsız seviyede. Yani yetki varsa sorumluluk da olmalıdır diyoruz biz. Bundan çok uzak. Yani mevcut anayasayı da beğendiğimizden değil, mevcut anayasayı da beğenmiyoruz. Bizler bütün Türkiye'nin bütün kimliklerine uygun yeni bir anayasayı hep birlikte yapalım istiyoruz. Bu koşullar var. 15 Temmuz'dan sonra örneğin HDP'yi dışlamayan, diğer partileri de hatta mecliste temsil edilmeyen bütün partileri de kapsayan bir demokrasi yolunu tercih etmiş olsaydı o dönem böyle bir fırsat vardı. Fakat bunu tercih etmeyerek, bizi dışlayarak, örneğin bizi dışlayıp, diğer partileri dışlayıp, sadece 3 partinin ortaklığıyla hükümet karşısında söyleyebileceğimiz aslında artık çok da fazla bir şey yok. Onlar demokrasiden gittikçe uzaklaşıyorlar.
Peki Bedi Hanım, çok teşekkür ediyoruz bu söyleşi için.
Ben teşekkür ederim. Bütün Avustralya'ya sevgi ve selamlarımı yolluyorum. İyi günler diliyorum.